Ayrım 30, sayfa 282. Evet, belki. Ama bizim toplumumuz, Odo'nun fikirlerini gerçekten cisimleştirdiği her yerde gerçek bir topluluk oluşturuyor. Vaat eden kişi bir kadındı. Ne yapıyorsun sen? Suçluluk duygularına mı teslim oluyorsun? Çamurda mı yuvarlanıyorsun? Aslında kullandığı sözcük çamurda yuvarlanmak değildi. Çünkü Anares'te çamurda yuvarlanacak domuzlar yoktu. Aslında sürekli olarak kalın bir tabaka halinde dışkıyla kaplanmak anlamına gelen bir bileşimdi. Pravca'nın esnekliği ve kurallılığı onu icat edenlerce önceden görülemeyen canlı mecazlar yaratmaya yol açıyordu. Şey, hayır, Sadin olması harikaydı. Ama kitap hakkında gerçekten yanıldım. İkimiz de yanıldık. Her zaman birlikte yanılıyoruz. Gerçekten benim aklımı çeldiğini düşünmüyorsun ya. O durumda seni etkilemişimdir herhalde. Hayır, gerçek olan şu. İkimiz de karar vermedik. İkimiz de seçmedik. Sabul'un bizim için seçim yapmasına izin verdik. Kendi içsel sabulumuzun, geleneğin, ahlakçılığın, toplumsal aforoz korkusunun, farklı olma korkusunun, özgür olma korkusunun. Ama bir daha asla. Yavaş öğreniyorum ama öğreniyorum. Ne yapacaksın? Dedi Takvar. Sesinde hissedilir bir heyecanın titreşimi vardı. Seninle Abena'ya gidip bir sendika kuracağım. Bir basım sendikası. İlkeleri kesilmemiş olarak basacağım. Başka sevdiğimiz ne varsa basacağım. Bezap'ın bilimde açık eğitim taslağını, Üded'in dağıtmadığı kitabı, Tiri'nin oyununu da. Ona borçluyum bunu. Bana hapishanelerin ne olduğunu ve onlara kimin kurduğunu o öğretmişti. Duvar yapanlar kendi tutsakları oluyorlar. Toplumsal organizmadaki uygun işlevimi yerine getireceğim. Gidip duvarları yıkacağım. Bayağı hareketli olabilir, dedi Takvar battaniyelerin içinde büzülerek. Şive'ye yaslandı. Şivek de kollarının onun omuzlarına doladı. Umarım öyle olur, dedi Şivek. O gece Takvar uyuya kaldıktan çok sonraları Şivek uyanık, elleri başının altında, karanlığa bakıyor, sessizliği dinliyordu. Tozdan gelirken yaptığı uzun yolculuğu düşündü. Çölün düzeylerini ve seraplarını, insanın zamana karşı değil, zamanla birlikte çalışması gerektiğini söyleyen kel kafalı, esmer, içten bakışlı tren sürücüsünü anımsadı. Şivek bu son 4 yıl boyunca kendi iradesi hakkında bir şey öğrenmişti. İradesi çıkmaza girince onun gücünü öğrenmişti. Hiçbir toplumsal ya da ahlaki zorunluluk ona denk değildi. Açlık bile bastıramıyordu onu. Elinde ne kadar az şey varsa var olma gereksinimini o kadar kesinleştiriyordu. Bu gereksinimini odacı terimlerle hücresel işlevi olarak bireyin bireyselliği için mecazi bir terim, en iyi yapabileceği iş, dolayısıyla topluma en iyi katkısı olarak görüyordu. Sağlıklı bir toplum, onun bu en iyi işlevini özgürce denemesine izin verir. Uyumunu ve gücünü bu tür bütün işlevlerin eşgüdümünde bulurdu. Bu, Odo'nun analojisinin ana fikirlerinden biriydi. Anares'teki Odo'cu toplumun bu ideali yerine getirememesi, Şivek'in bu topluma olan sorumluluğunu azaltmıyordu. Tam tersine, devlet mitosunun ortadan kalkmasıyla toplum ve bireyin gerçek karışıklığı ve alışverişi açığa çıkmıştı. Bireyden fedakarlık istenebilirdi. Ama hiçbir zaman uzlaşma istenemezdi. Çünkü güvenlik ve dengeyi yalnızca toplum sağlayabildiği halde ahlaki seçimin gücüne yalnızca birey sahipti. Değiştirme gücüne, yaşamın temel işlevine. Odacı toplum kalıcı bir devrim olarak tasarlanmıştı. Devrim ise düşünen bir akılda başlar. Şivek bütün bunları bu terimlerle düşünmüştü. Çünkü vicdanı tümüyle odacı bir vicdandı. Bu yüzden odacı terimlerle düşünülürse artık radikal, hiçbir kayda ve şarta bağlı olmayan yaratma isteğinin kendi kendisini haklı çıkardığından emindi. İşine olan ana sorumluluğu onu düşündürdüğü gibi dostlarından, toplumundan koparmıyordu. Dostları ve toplumuyla kesin olarak birleştiriyordu. Ayrıca bu sorumluluk duygusunu belli bir şey için taşıyan kişinin bu duyguyu her şeye aktaracağına inanıyordu. Kendini yalnızca o sorumluluğun aracı olarak görüp başka bir zorunluluğa feda etmek hataydı. Bu fedakarlık Takver'in gebeyken kendinde keşfettiğini söylediği şeydi. Üstelik bir tür dehşetle, kendinden iğrenerek söylemişti bunu. Çünkü o bir odacıydı. Araçla amacın ayrılması ona göre de yanlıştı. takvir için de şirek için olduğu bir sonuç söz konusu değildi. Süreç vardı. Süreç her şeydi. Umut verici bir yönde yola çıkabilir ya da yanlış yöne gidebilirdiniz. Ama herhangi bir yerde, herhangi bir zaman durabileceğiniz beklentisiyle yola çıkamazdınız. Böyle bakılınca bütün sorumluluklar, bütün bağlanmalar varlık kazanıp kalıcı oluyordu. Bu yüzden takvirle karşılıklı bağlılıkları, ilişkileri, 4 yıllık ayrılıkları süresince tümüyle canlı kalmıştı. İkisi de ayrılık yüzünden acı çekmişlerdi. Epeyce acı çekmişlerdi. Ama ikisi de bağlılıklarından kaçarak acıyı reddetmeyi düşünmemişlerdi. Çünkü ne de olsa diye düşünüyordu Şivek, takvirin uyku sıcaklığında yatarken ikisinin de aradığı şey coşkuydu. Var olmanın bütünlüğüydü. Acıdan kaçarsanız coşku şansını da yitirirsiniz. Zevk alabilirsiniz. Hatta zevkin türlü çeşidini alabilirsiniz. Ama doyamazsınız. Eve dönmenin ne olduğunu bilemezsiniz. Takvir uykusunda onu onaylarmış gibi iç çekti. Sonra sessiz bir düşü izleyerek öte yana döndü. Doyum diye düşündü Şivek. Zamanın bir işlevidir. Zevk arayışı döngüseldir, yinelenir. Zaman dışıdır. İzleyicinin heyecan arayanın, rastgele cinsel ilişkide bulunanın çeşitlilik arayışı hep aynı yerde son bulur. Bir sonu vardır. Sona erer ve yeniden başlamak zorunda kalır. Bir yolculuk ve dönüş değildir. Kapalı ve çevrimdir. Kilitli bir odadır, bir hapishanedir. Kilitli odanın dışında zamanın manzarası vardır. Şansın ve cesaretin yardımıyla ruh, bu manzara içinde sadakatin kırılgan, geçici, umulmayan yollarını ve kentlerini kurabilir. İnsanların mekan tutabileceği bir manzaradır bu. Bir eylem ancak geçmişin ve geleceğin manzarasından gerçekleştirildiği zaman insan eylemi olur. Geçmiş ve geleceğin sürekliliğini öneren, zamanı bir bütün haline getiren bağlılık, insan gücünün köküdür. Onsuz yapılacak hiçbir şey iyi olamaz. Bu yüzden geçmiş 4 yıla bakan Şivek, onları yitirmiş olarak değil, takvirle yaşamlarında kurdukları yapının bir parçası olarak gördü. Zamana karşı çalışmaktansa, zamanla birlikte çalışmanın iyi yanı, diye düşündü. Zamanın boşa harcanmamasıdır. Acı bile işe yarıyor. 11. Bölüm Uras. Ava eyaletinin eski başkenti Rodarat sivri bir kentti. Çam ormanları, çamların üzerinde de kulelerden oluşan bir daha havadar bir orman. Caddeler karanlık ve dardı. Ağaçların altı yosunlu, çoğunlukla da sisliydi. Yalnız cermağın üstündeki 7 köprüden bakan biri kulelerin tepelerini görebilirdi. Bazıları neredeyse 100 metre uzunluğundaydı. Bazıları ise yalnızca birer filizdi. Tohumu kaçmış sıradan evler gibiydi. Bazıları taştandı, bazıları porselenden, mozaikten, renkli cam levhalardan, bakır, teneke ya da altın kaplamadan yapılmıştı. İnanılmayacak kadar süslü, narin, parlaktı. Uras Dünya Hükümetleri Konseyi varlığının 300 yıl boyunca bu hayal gibi büyüleyici caddelerde yer almıştı. DHK ve IAEA'daki elçilikler ve konsolosluklarda, Roderat'ta, New Esasya ve ulusal hükümet merkezine yalnızca bir saat uzaklıkta kümelenmişlerdi. Arz'ın DHK nezdindeki elçiliği Irmak Şatosu'na yerleşmişti. Nio otoyoluyla Irmak arasına sıkışmış olan Irmak Şatosu'nun kısa, kindar görünüşlü, kare çatılı ve kısılmış gözler gibi yan pencere yarıkları olan tek bir kulesi vardı. Duvarları 1400 yıldır silahların ve iklim saldırılarına dayanmıştı. Şatonun kara tarafında kara ağaçlar kümelenmişti. Aralarında da bir asma köprü hendeğin üstüne doğru uzanıyordu. Asma köprü inikti. Kapılarda açık duruyordu. Güneş bir ırmak sisinin içinde belirirken ve Roderart'ın bütün kulelerindeki çanlar uzun ve çıldırtıcı bir armoniyle süren saat 7'yi çalma görevlerine başlarken hendek, ırmak, yeşil çimenler, kaya duvarlar, kulenin tepesindeki bayrak bütün hepsi sisle parıldıyorlardı. Kalenin içindeki çok modern danışma masasında oturan memur dev bir esneme ile meşguldü. Yankılı bir sesle "Emin olun saat 8'den önce açmıyoruz," dedi. "Büyükelçiyi görmek istiyorum." "Büyükelçi kahvaltıda, randevu almanız gerekir." Memur bunları söylerken sulanmış gözlerini sildi ve ziyaretçiyi ilk kez açıkça görebildi. Baktı, çenesini birkaç kez oynattı ve "Kimsiniz?" dedi. "Nereden, ne istiyorsunuz?" Büyükelçiyi görmek istiyorum.
Bekleyin, dedi memur en saf New aksanıyla. Gözlerini ondan ayırmadan elini telefona uzattı. Elçiliğin girişiyle asma köprü arasında bir araba girmişti. Arabadan birkaç kişi çıkıyordu. Siyah giysilerinin madeni işlemeleri güneşte parlıyordu. Başka iki kişi de binanın ana kısmından lobiye girmişti. Konuşuyorlardı. Garip giysili garip insanlardı. Şivek danışma masasının çevresini hızla dolaşıp onlara doğru koşmaya çalıştı. ''Yardım edin bana!'' dedi. Şaşırarak ona baktılar. Biri kaşlarını çatarak geri çekildi. Diğeri Şivek'in omzunun üzerinden elçiliğe girmekte olan üniformalı gruba baktı. Sakin bir sesle ''Bu taraftan!'' dedi. Şivek'in kolunu tuttu ve bir balet kadar düzenli iki adım ve bir hareketli küçük bir ofise girdiler.
''Ne oluyor? New Asasiya'dan mı geliyorsunuz?''
''Büyükelçiyi görmek istiyorum. Grevcilerden biri misiniz?''
''Şivek, adım Şivek, Anares'ten.''
Kapkara yüzdeki pırıl pırıl zeki ve yabancı gözler parıldadı. Arzu nefsini tutarak ''My God'' dedi. Sonra İyoce'ye döndü. ''İltica etmek mi istiyorsunuz?''
''Bilmiyorum, ben...''
''Benimle gelin Doktor Şivek, size oturabileceğiniz bir yere götüreyim.'' Holler, merdivenler ve kara adamın kolunun üzerindeki eli vardı. Birileri ceketini çıkarmaya çalışıyordu. Gömlek cebindeki defterin peşinde olduklarını düşünerek karşı koydu. Biri yabancı bir dilde otoriter bir tavırla konuşuyordu. Bir başkası Şive'ye her şey yolunda dedi. Yaralanıp yaralanmadığınızı anlamaya çalışıyor. Ceketiniz kanlı.
Başka biri dedi Şivek. Başka birinin kanı. Başı döndüğü halde oturmayı başardı. Büyük güneş gören bir odada bir yatağın üzerindeydi. Anlaşılan bayılmıştı. Yakınında bir grup erkekli bir kadın vardı. Anlamaz gözlerle ona baktılar.
Doktor Şivek, Arz elçiliğindesiniz. Burada Arz topraklarında sayılıyorsunuz. Mutlaka güvencedesiniz. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Kadının derisi demirli toprak gibi sarı kahverengiydi ve kafa derisi dışında yüzünde hiç tüy yoktu. Tıraş edilmiş değildi. Tüysüzdü. Yüz hatları garip ve çocuksuydu. Küçük bir ağız, düşük köprülü burun, uzun kapaklı çelik gözler, yuvarlak tombul yanaklar ve çene. Yüzün tümü yuvarlak, esnek ve çocuksuydu. ''Burada güvencedesiniz.'' diye yineledi kadın. Konuşmak istedi ama konuşamadı. Adamlardan biri ''Yatın yatın.'' diyerek onu göğsünden kibarca iteledi. Şivek arkaya uzandı ama ''Büyükelçiyi görmek istiyorum.'' diye fısıldadı.
''Büyükelçi benim, adım Kenk. Bize geldiğinize sevindik. Burada güvencedesiniz. Şimdi lütfen dinlenin Doktor Şivek. Sonra konuşuruz. Aceleye gerek yok.''
Sesi garipti. Müzikaldi. Ama Takver'inki gibi kısıktı.
''Takver,'' dedi Şivek kendi dilinde.
''Ne yapacağımı bilmiyorum.''
''Uyuyun,'' dedi kadın. O da uyudu. İki günlük uyku ve yemekten sonra onun için temizlenip ütüledikleri gri iyo ceketini giydi ve elçinin kulenin 3. katındaki özel salonuna alındı. Elçi ne onun önünde eğildi ne de elini sıktı. Yalnızca avuçlarını göğsünün önünde birleştirerek gülümsedi.
''Kendinizi iyi hissettiğinize sevindim Doktor Şivek.''
''Hayır, yalnızca Şivek demeliyim öyle değil mi? Lütfen oturun. Sizinle her ikimizin de yabancı olan bir dilde iyoca konuşmak zorunda olduğuma üzgünüm. Sizin dilinizi bilmiyorum. Çok ilginç bir dil olduğunu duydum. Mantıksal olarak icat edilmiş diller arasında büyük bir halkın dili olan tek dil olduğunu. Bu tatlı dilli yabancının yanında kendini büyük, ağır ve kıllı hissediyordu. Derin, yumuşak iskemlelerden birine oturdu. Kenk de oturdu. Ama otururken yüzü buruştu. ''Bu rahat iskemlelerde oturmaktan sırtım tutulmuş.'' dedi. Şivek o zaman Kang'in düşündüğü gibi 30 yaşında ya da daha genç bir kadın olmadığını, en az 60 yaşında olduğunu fark etti. Yumuşak derisi ve çocuksu fiziği onu yanıltmıştı. ''Evde,'' diye devam etti Kang. ''Çoğunlukla yerdeki yastıklara otururuz. Ama burada bunu yaparsam herkese bakmak için kafamı daha yukarıya kaldırmam gerekiyor. Siz cetililer o kadar uzunsunuz ki küçük bir sorunumuz var. Aslında bizim değil de Ayo hükümetinin sorunu. Anares'tekiler, Uras'la radyo bağlantısı kuranlar acele olarak sizinle görüşmek istiyorlar. İyo hükümeti de utanç içinde.'' Gülümsedi. Eğlendiğini gösteren bir gülümsemeydi bu. Ne diyeceklerini bilemiyorlar. Sakindi. Tefekkürün sakinleştirdiği, suyun yıprattığı bir taş gibi. Şivek iskemlesine yaslandı.
yanıt vermek için çok uzun süre bekledi. İyo hükümeti burada olduğumu biliyor mu?
Resmen biliyor, bilmiyor. Bir şey söylemedik, onlar da sormadı. Ama burada elçilikte çalışan birçok İyo'lu memur ya da sekreter var. Bu yüzden tabii ki biliyorlar.
Sizin için tehlikeli mi benim burada olmam?
Hayır hayır, elçiliğimiz Dünya Hükümetleri Konseyi nezdinde.
Ayı devleti nezdinde değil.
Buraya gelmeye hakkınız vardı. Konseyin geri kalanı Ayı'yı bunu kabul etmeye zorlar.
Size söylediğim gibi bu kale arz toprağı.
Yeniden gülümsedi.
Yumuşak yüzü bir sürü küçük kırışıkla doldu. Sonra düzeldi.
Diplomatların harika fantezisi. Benim dünyamdan 11 ışık yılı uzaktaki bu şato, Taucet yıldızının Uras gezegenindeki Ayı ülkesinde, Roderat'ta bir kulede yer alan bu oda. Arz toprağı.
O zaman onlara burada olduğumu söyleyebilirsiniz.
İyi, bu işleri kolaylaştırır. Sizin onayınızı bekliyordum.
Benim için hiç mesaj yok muydu Anares'ten?
Bilmiyorum, sormadım. Sizin bakış açınızdan düşünmedim. Merak ettiğiniz bir şey varsa Anares'i arayabiliriz. Tabii oradakilerin kullandığı dalga boyunu biliyoruz. Ama kullanmadık. Çünkü davet edilmemiştik. En iyisi üstelememek gibi görünüyor.
Ama sizin için kolaylıkla bir konuşma ayarlayabiliriz.
Vericiniz var mı?
Gemimizden Uras çevresinde yörüngede duran hain gemisinden konuşabiliriz.
Biliyorsunuz hainle arz birlikte hareket ediyorlar. Hain elçisi bizimle olduğunuzu biliyor. Resmi olarak bilgi verilen tek kişi o. Bu yüzden radyo emrinizde.
Şivekona bir teklifin arkasındaki amaca bakmayan bir kişinin sadeliğiyle teşekkür etti.
Kang onu bir an süzdü. Gözleri akıllı, açık sözlü ve sessizdi.
Konuşmanızı dinledim, dedi.
Şivek ona çok uzaktaymış gibi baktı.
Konuşma mı?
Yönetim meydanındaki büyük gösteride konuştuğunuzda,
geçen hafta bugün,
her zaman gizli radyoları dinleriz. Sosyalist işçiler ve özgürlükçülerin yayınlarını.
Tabii ki gösteri yayınlanıyordu.
Sizi dinledim, çok etkilendim. Sonra bir gürültü başladı. Garip bir gürültü. Kalabalığın bağırmaya başladığını duyabiliyorduk.
Açıklamadılar. Çığlıklar vardı.
Sonra birden yayın kesildi.
Korkunçtu. Dinlemesi bile korkunçtu.
Siz oradaydınız. Oradan nasıl kaçtınız?
Kentten nasıl çıktınız?
Eski kent hala kuşatılmış durumda. Niyo'da 3 ordu birliği var. Her gün yüzlerce grevci ve şüpheli topluyorlar. Buraya nasıl geldiniz?
Şivek hafifçe gülümsedi.
Taksiyle.
Bütün denetim noktalarından geçerek mi? O kan lekeli giysilerle mi?
Ayrıca herkes sizin neye benzediğinizi biliyor.
Arka koltuğun altındaydım.
Taksi kamulaştırılmıştı.
Böyle mi diyorsunuz?
Bazı insanların benim için atıldıkları bir tehlike.
Kucağında kavuşturduğu ellerine baktı. Son derece sessiz oturuyor ve sessiz konuşuyordu. Ama içinde bir gerilim, bir zorlama vardı. Gözlerinde ve ağzının çevresindeki kırışıklıklarda görülüyordu bu.
Bir süre düşündü. Sonra aynı uzak tavırla devam etti.
Başlangıçta şanslıydım. Saklandığım yerden çıktığımda tutuklanmadığım için şanslıyım. Ama eski kente girdim. Ondan sonrası yalnızca şans değildi. Nereye gideceğimi benim için düşündüler. Beni oraya nasıl götüreceklerini planladılar. Tehlikeyi onlar göze aldılar. Kendi dilinde bir sözcük söyledi, sonra çevirdi.
Dayanışma.
Çok garip, dedi arz elçisi.
Şivek, sizin dünyanız hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Yalnızca Uraslıların bize söylediklerini biliyorum. Çünkü halkınız oraya gitmemize izin vermiyor.
Tabii ki gezegenin kurak ve soğuk olduğunu biliyorum. Koloninin nasıl kurulduğunu, otoriter olmayan bir komünizm denemesi olduğunu, 170 yıldır varlığını sürdürdüğünü biliyorum.
Odanın yazdıklarının bir kısmını okudum. Fazla değil. Bütün bunların Uras'ta şu anda olup bitenler açısından pek önem taşımadığını düşünüyordum. Biraz uzak, ilginç bir deney ama yanılıyordum, değil mi?
Önemli.
Belki de Uras'ın anahtarı Anares. Neo'daki devrimciler aynı gelenekten geliyor. Yalnızca daha iyi ücretler için ya da zorunlu askerliğe karşı çıkmak için grev yapmıyorlardı. Yalnızca sosyalist değil, anarşistlerdi. İktidara karşı grev yapıyorlardı.
Anlıyor musunuz? Gösterinin boyutu, popüler duygunun yoğunluğu, hükümetin paniğe kapılıp tepki göstermesi, hepsinin anlaşılması çok zordu.
Bu kadar karışıklık nedendi?
Buradaki hükümet zorba değil. Zenginler gerçekten zengin ama yoksullar o kadar yoksul değil. Tutsak değiller. Aç da kalmıyorlar. Niçin ekmekle ve demeçlerle yetinmiyorlar? Neden çok fazla duyarlılar? Şimdi nedenini anlamaya başladım. Ama hala açıklayamadığım şey, bu özgürlükçü geleneğin hala canlı olduğunu ve sanayi kentlerindeki hoşnutsuzluğu bilen Ayı hükümetinin nasıl olup da sizi yine de buraya getirdiğini. Barut fabrikasına kibrit çakmak gibi bir şey bu. Barut fabrikası yakınında olmayacaktım. Kalabalıktan uzak tutulacak, akademik çevrenin ve zenginlerin arasını yaşatılacaktım. Yoksulları görmeyecektim. Çirkin hiçbir şey görmeyecektim. Buradaki her şey gibi ben de naylon bir ambalajın içindeki kartonun içindeki torbanın içindeki kutuda pamuklar arasında yatacaktım. Orada mutlu olacak ve işimi, Anares'te yapamadığım işimi yapacaktım. Bittiği zaman da sizi tehdit edebilmeleri için ona verecektim çalışmamı. Tehdit etmek mi? Arzı mı demek istiyorsunuz? Haini ve diğer yıldızlar arası güçleri mi? Bizi neyle tehdit edecekler? Uzayı yok etmekle. Kang bir süre sessiz kaldı. Yumuşak, iğneli sesiyle "Yaptığınız bu mu?" diye sordu. Hayır, benim yaptığım bu değil. Bir kere ben bir mucit, bir mühendis değilim. Ben kuramcıyım. Benden istedikleri bir kuram. Zaman fiziğinde bir genel alan kuramı. Ne olduğunu biliyor musunuz? Şivek, sizin jeti fiziğiniz, asil biliminizin benim anlamaya yeteneğimin dışında. Matematik, fizik ve felsefe eğitimi görmedim. Asil bilimde bütün bunlardan ilaveten evren biliminden ve daha başka şeylerden oluşmuş görünüyor. Ama eş zamanlılık kuramı dediğinizde ne kastettiğinizi anlıyorum. Görecelik kuramı ile ne kastedildiğini bildiğim kadar. Yani görecelik kuramının bazı çok büyük pratik sonuçlara yol açtığını biliyorum. Bundan da sizin zaman fiziğinizi yeni teknolojilere olanaklı kılabileceğini çıkarıyorum. Şivek onayladı. İstedikleri dedi. Maddenin uzayda anında bir yerden başka bir yere aktarılması. Sıçrama. Yani zaman geçmeden ve uzayı aşmadan uzay yolculuğu. Hala bulma şansları var. Benim denklemlerimden değil sanırım. Ama benim denklemlerimden yola çıkarak yanıtlayıcıyı yapabilirler. Eğer istedikleri buysa insanlar büyük uzaklıkları aşamazlar. Ama fikirler aşabilir. Yanıtlayıcı nedir Shrek? Bir fikir. Neşesizce gülümsedi. Uzayda iki nokta arasında zaman harcamadan iletişim kurmaya yarayan bir aygıt olacak. Aygıt tabii ki mesaj yollayamayacak. Eş zamanlılık özdeşlik demektir. Ama bizim algılarımız için o eş zamanlılık bir iletim, bir gönderme işlevi görecektir. Böylece elektromanyetik sinyallerin gerektirdiği mesajın gidip dönmesi için geçen uzun zaman olmadan dünyalar arasında konuşma sağlayabileceğiz. Aslında çok basit bir şey. Bir tür telefon gibi. Kang güldü. Fizikçilerin basitliği. Yani o şeyi yanıtlayıcıya alıp Delhi'deki oğlumla görüşebilir miyim? Ben ayrıldığımda 5 yaşında olan ve ben Arz'dan Uras'a neredeyse ışık hızıyla yolculuk eden bir gemiyle gelirken 11 yıl büyüyen torunumla da. Evde şu anda neler olduğunu bilebilirim. 11 yıl önce değil. Karar verilebilir, anlaşmaya varılabilir, bilgi paylaşılabilir. Ben Shivar'daki diplomatlarla konuşabilirim. Siz ayindeki fizikçilerle konuşabilirsiniz. Fikirlerin bir dünyadan öbürüne ulaşması bir kuşak sürmez. Biliyor musunuz Shivek? Sanırım şu sizin basit şeyiniz 9 bilinen dünyadaki milyarlarca kişinin yaşamlarını değiştirebilir. Ayrım sonu.